Ayrım 7. Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 77. M-26-7. Küba'da herkes silahlı isyancıları, mukavemet savaşçılarından kentlerdeki yeraltı militanları ayırt eder. Ben de bu ayrımı yapmayı öğrendim ama yine de başlangıçta farkı kavrayamamıştım. Sakallı ya da sakalsız aynı tercihi yapmış, aynı tehlikeleri göze almış, aynı sevgiyi, aynı düşmanları kazanan, aynı sadakati göstermiş insanlar olduklarını düşündüm. Yine de benim genellikle saygıyla dinlenen masum turistçe sözlerim bazen bir huzursuzluk yaratıyordu. Bir aziz başındaki aileyi, haleyi yitiriyordu. Bir gün bir basın toplantısı sırasında bana Küba devrimi ile Çin devrimi arasında ortak noktalar bulunup bulunmadığı soruldu. Farklar üzerinde ısrarla durduktan sonra Batista zamanındaki Küba ile Chiang Kai-shek zamanındaki Çin'i nitelendiren yarı sömürge rejiminden söz ettim. Herkes aynı kanıdaymış gibi göründü. Sakalsızlara göre devrim kentlerden doğmuştu. Castro bile, her ne kadar şimdi sakallıysa da, başkentte öğrenim görmüş ve bir şehirli olmuştu. Daha önceleri hukuk okumuştu. Yine onlara göre, Santiago, Havana ve Santa Clara'da örgütlenen yeraltı mukavemet hareketine de gereği kadar önem vermemiştim. Bu arkadaşlar köylü hareketinin sonradan geldiğini söylediler. Birkaç defa buna benzer konuşmalara tanık oldum. Bazıları köylülerin az ya da kötü dövüştüklerini ileri sürüyordu. Diğer bazıları da aksine şehirlerin hiçbir şey yapmadığını, isyancıların zaferinin sadece köylerin desteğiyle mümkün olduğunu savunuyorlardı. Sesimi çıkarmadım. Kelimelerin ardında bir anlaşmazlık değil, fakat derin, daha gerçek bir meseleye ilişkin bir tutum farkının bulunduğunu hissettim. Bugün meseleyi anladığımı sanıyorum. Yeraltı savaşçılarıyla isyancı askerler programlarını tamamıyla yerine getirmek konusunda ortak bir arzuya sahipler. Bugün ve yarın onları birleştiriyor ama aynı anılara sahip değiller. 1957'den itibaren sözleşmeler yapılmıştı. Sierra'nın isyancıları Santiago'daki, Santa Clara'daki ve başkentteki dostlarıyla temasa geçmişlerdi. Yeraltı örgütünü kurmak zorunluydu. Böylece bütün kentlerde M-26-7 diye anılan, yani 26 Temmuz hareketi anlamına gelen gizli harekat doğmuştu. 4 yıl önce 26 Temmuz'da Castro Moncado kışlasına saldırmıştı. M-26-7 o harekete atfen bu adı almıştı. Ancak taşıdığı isimle bile bin aydına, bir şehirliğe, bir puçuçuya bağlılığını gösteriyordu. Kısacası artık var olmayan birine. Bu böyle ola dursun, bir noktada kentlerin davasını savunan arkadaşlarımın haklı olduğunu teslim etmem gerekir. Sierra'ların etkisi ilk olarak kentlerde duyulmuştu. Birkaç ay geçtiği halde köyler henüz uyuşukluklarından kurtulacak tek bir iş yapmamışken M-26-7'lik şehitlerini vermişti bile. Bu son derece olağandı. Çoğu zaman aldatılmış olan köylüler şüphedeydiler. Onları ikna etmek zaman aldı. Ücretli askerlerle, polislerle dolu olan kentler kendi güçsüzlükleri nedeniyle en fazla sayıda silahlı isyancıyı çıkardı. En yakın dostlarımızdan biri 27 yaşında, hükümette bir bakan olan Oltiski. Şimdi INRA'nın endüstrileşme bölümünde çalışmaktadır. Kendini ailesinden ve kendisinden yabancılaştıran bir dinsel bunalım sonunda mukavemet hareketine katılmıştı. Hırsla eline geçirdiği her şeyi okumaya başladı. Ne toplum bilime, ne tarihe, ne de iktisata karşı bir ilgi duymuyordu. Din ve metafizikle ilgiliydi sadece. Diğerlerini bilmeksizin bu konularını anlayamayacağını kavradığı güne kadar. Küba'nın en iyi kafalarına danışarak kitap üstüne kitap devirdi. Ne aradığını bilmeksizin hepsinde hayal kırıklığına uğradı. Bu deneyim onda genel bir tedirginlik, adasına karşı belirsiz ama gerçek bir hoşnutsuzluk yarattı. Her defasında sistemleri reddediyordu. bunların ne kendi özel sorunlarını ne de milletin sorunlarını cevaplandırmadığını hissediyordu. Ancak her okuduğu kitap ona diktatörlüğü mahkum edecek yeni ama gene de soyut nedenler verdi. O dönemdeki arkadaşlarının birçoğu ve tanımadığı genç arkadaşların daha da fazlası farklı yollardan aynı olumsuz sonuca varmışlardı. Küba devletinde çürümüş olan bir şey var. Aydınlanmış küçük burjuvazinin bir kıpırdanışına ölü fare politikası diyorum. İğrenç bir koku duyarsınız. Farenin leşini ararsınız. Ama kentlerde neticeler ormanı nedenleri gizler. Ölü hayvan hep tespit edilmeden kalır. 1957'nin başlarında bu genç adamlar henüz sınırsız güvenlerini Castro'ya bağlamamışlardı. Onu milli kahraman José Martí ile kıyasladıkları halde yine de onun kadar parlak görmüyorlardı. Çünkü adanın tarihi cesur bir burjuvazinin feodal beylere karşı mücadelesinden ibaretti. Her zaman yenik düşen burjuvazi yine de bu yüzyıla damgasını vurmuştu ve 1957'nin genç burjuva aydınları kendilerini bu burjuva tarihi içinde görüyorlardı. Halkın tarihinde incelik yoktu. Kabalığı, ince ruhları rahatsız ediyordu. Hep asıl meseleye gelip dayanıyordu, o kadar. Bu genç burjuva aydınları kendi kendilerine sordular. Fidel'in taktikleri de çok kaba değil miydi? Bu taktikler düşmana karşı düşman Batista da olsa etkili olabilir miydi? Uzun uzadıya düşünmediler. Başlangıçta inanmadıkları halde harekete katıldılar. Bu onların en saygıdeğer yanıdır. Örgütlenmek, birlikte çalışmak, kızgınlıklarına ortak bir çare bulmak fırsatı nihayet ortaya çıktığında derhal yakaladılar. Bu tek tek güçsüz başkaldırışları karşı konmaz bir başkaldırma haline getirebilmek için her şeyden önce evet demek gerekiyordu. Castro'ya evet. Dağlarda etrafa oklar sallayan bu uzak, azıcık belalı okçunun arkasında birleştiler. O sadece bir efsaneydi, milli birliğin ve yeniden keşfedilen enerjinin sembolüydü. Castro rekabeti, hizipleri, kinciliği, karşılıklı güvensizlikleri bir yana bırakmak için bir vesile oldu. M-26-7'nin iki görevi vardı. İsyancılara silah satın almak için şehirlerde para topladı ve şehirli yığınları uyarmaya yönelik gizli yayınların ve iz bırakmadan yapılan gösterilerin yürütülmesini yüklendi. Otomobil yarışçısı Fangio'nun uluslararası bir yarışma öncesinde kaldığı otelin salonundan Batista ile alay etmek için kaçırılması Temmuz hareketi tarafından planlandı ve yapıldı. Kübalı şehirliler 2 yıl silah temini için uğraştı. Silahları topladı ve Castro'ya yolladı. Aralarına yeni elemanlar katmak için de zaman buldular. Oltiski'nin ayda birkaç defa gidip geldiği Santa Clara'dan Trinidad'a, oradan Sierra'ların yamaçlarına uzanan yolu gördük. 1958'de bu yol polis otomobillerinin ve askerlerin denetimi altındaydı. Otomobilleri durduruyorlardı. Her engel karşısında onları atlatabilmek için yeni bir çare bulunması gerekiyordu. Ana yoldan ayrılabilmek için tek bir olanak vardı: nöbet değişmesinden yararlanmak. Her şeyin tam zamanında, tam yerinde olması hesaplanmak zorundaydı. Çoğu zaman Oltiski'nin yanında mukavemet teşkilatından bir arkadaşı bulunuyordu. İlk önce yol üzerindeki bir hana telefon edip bir domuz kızartması ısmarlıyorlardı. İki genç adam yanlarına karılarını alıyor, hazırlanmış sofraya oturuyor ve sonra otomobilleriyle yemek öncesinde küçük bir geziye çıkıyorlardı. Arka yollardan dağlara doğru yöneliyor, bir isyancıyla buluşarak ona silahların geldiğini bildiriyor ve yeni silah siparişlerini alıyorlardı. Biraz da hayıflanarak bana, "Galiba bizde isyancıların kahramanlığı yoktu," dedi. "Onu biraz alçak gönüllü buluyorum." Polis ve ordu 1953'ten 1959'a kadar 20 bin kişi öldürdü. Bunların çoğu da son 2 yıl içinde öldürüldü. Binini Sierra'lardaki son savaşlar sırasında, 19 binli şehirlerde. M-26-7 başkente ve diğer birkaç büyük kente kazandırdığı şerefi çok pahalıya ödedi. Doğaldır ki polis ve ordu işkence de yaptı. Pek öyle bilimsel bir biçimde değil elbette. Unutmayalım ki az gelişmiş bir ülkeden söz ediyoruz ama bu işe kendilerini iyice verdiler. Birkaç usulleri vardı. Ellerinden ne gelirse yaptılar. Revolution gazetesinin yöneticisi, Franco'ya tamamen hayvanca olan fakat ustaca yürütülen bir işkencenin anılarını kafatasının dibine vurulan kuru ritmik darbeleri hatırlıyor. Delireceğimi sanmıştım. Devrimin en tanınmış kadınlarından biri, kardeşi ve nişanlısıyla birlikte tutuklanmıştı. Kadın onları bir daha göremedi. Fakat bir gün ona iki tabak getirdiler. Birinde kardeşinin gözleri, diğerinde nişanlısının er bezleri, husyeleri vardı. İnsanları kısırlaştırmaktan zevk alıyorlardı. Sorgu yapanlar o kadar insaflı insanlardı ki, tutuklu bir tek kelime söylemeksizin işkencenin ortasında ölüyordu. Hapishane avlularında silahlı mangalar vardı. Franco'yu kurşuna dizmek için 7 defa almaya geldiler. Sabahın soğuğunda bekledi. Her seferinde geri götürdüler. Bu sadece bir şakaydı. Yeni arkadaşlarının pek çoğu böyle sorgulardan geçmişti. Usulleri, teknikleri mukayese edebiliyorlardı. Her gün daralan ağın dişlilerden sıyrılma talihine sahip olanlar her sabah korkuyla uyanıyorlardı. Bu rejim altında bütün sinirler zayıflamıştı. Herkes şunu söylüyordu. Zafer, anılarımızı kolay kolay unutturamadı. Hala sinirlerimiz sonuna kadar gergin. Dengemizi tekrar bulmamız yıllar sürecek. Bana sorarsanız bu şartlar altında gösterilen cesarete savaş sırasındaki kahramanlıklardan daha büyük değer veririm. Tek başına ve gözlerden uzak elindeki tutsağı aşağılamaya çalışan düşmana karşı bir mücadeledir bu. Yine de Oltiski ve 20 arkadaşı isyancılardan saygıyla söz ettiler. Şüphesiz Sierra'lardaki adamlar ilk cesareti göstermişlerdi ve asıl önemli olan da buydu. Kumanda eden, işi başlatan ve direnen onlardı. Onlar olmaksızın her şey çökerdi. Bütün bir yıl adadan uzak durdular. Ama korkudan deliye dönen polis, işkenceleri ve cinayetleri artırdığı zaman rejimin bu açık şiddeti bütün isyancıların fedakarlıklarını ve erdemlerini neden eşit kılmadı? Kanımca bunun nedeni basittir. M-26-7 kendilerini kurarken elbette ki yeraltı mukavemet hareketi kendisinin silahlı ayaklanmaya nazaran ikincil olduğunu kabul etmişti. Fakat başlangıçta bu düşünüş doğru gözükmüyordu. Dağdaki isyancılar henüz çok önemsizdiler. O kadar uzakta ve sayıca o kadar azdılar ki bir tuzağa düşürülseler yahut direnmekten vazgeçecek olsalar, genç burjuvazi bütün kentlere yayılmış olan örgütün yaşayıp görevlerini başarılı bir sonuca vardırabileceğini düşünüyordu. Fakat dağdakiler direndiler. Sayıları arttı. İlk zaferlerini kazandılar. Ülkeyi kurtarma görevini yüklenmiş oldukları ve bu görevi başarıyla sonuca ulaştıracak güçte oldukları ortaya çıktı. Ayaklanma hareketinin kendi içinde kuvvet dengesi tersine döndü. M-26-7 hoş olmayan bir durumla karşılaştı. İlkede kabul ettiği ikincilik bir gerçek haline geldi. Şimdi örgüt göreli, izafi bir varlığa sahipti. Bu kimsenin kabahati değildi. Yüksek Sierra'lardaki Castro, genç burjuvalara gerçek bir mücadele yolunu kapatmak için değil, fakat basit bir inancından dolayı mukavemet hareketinin mücahitlerinin tek imkanlarına, sabotaj ve tetiş hareketlerine izin vermiyordu. M-26-7'deki sayısı pek az olan işçiler sabotaj yapmaktaydı. Tetişçilik işe yaramıyordu. Birkaç öğrenci Batista'nın oturduğu başkanlık sarayını ele geçirmeye teşebbüs etti. Ya çatışma sırasında vurulup öldüler yahut da ertesi gün kurşuna dizildiler. Bundan dolayı Castro sadece devrimin kendisinin şehir partizanları hakkında verdiği hükme kendi sesini ekledi. Görevlerini değiştirmemeleri gereken vazgeçilmez yardımcılardı. Para ve silah temini. İşte o kadar. ve devrime olan bütün bağlılıklarına rağmen bu genç şehirliler Castro'ya kadar radikal olmaktan çok uzaktılar. Daha doğrusu hala Fidel'in çoktan aşmış olduğu fikirlere bağlıydılar. 1958'de mukavemet hareketi savaşçılarıyla isyancılar arasındaki ilişkiler bazen dramatik bir şekilde gerginleşti. Aralarındaki görüş farklarını tespit edecek temaslar çok ender yapılıyordu. Yine de iki tarafın yöneticileri karşılaştıklarında kendilerini biraz tedirgin hissediyorlardı. Olski, Las Villas bölgesindeki isyancıları destekleme işini örgütlemişti. Savaşın sonlarına doğru Che Guevara'nın askerlerinin başında Sierra'lara doğru yürümekte olduğu ona bildirildi. Dağlarda bir yerde buluşacaklardı. Buluştular, bir fırtına gibi. Che Guevara son 45 gün içinde 11 öğün yemek yiyebilmişti. Keyfi yerinde değildi ve kendisine yiyecek sağlayacağını vaat eden genç adama güvenmediğini saklamadı. Olduski ise çok çalışıp elinden geleni yaptığı için açlığın isyancıları şiddet kullanmaya yönelteceğinden korkarak bu hafife alınma karşısında rahatsız olmuştu. Bir maceracıya çattığını düşünüyordu, diğeri ise bir karşı devrimciye. Her ikisi de yanılıyorlardı. Kararlarında radikal, savaşta bir asker kadar şiddetli olan Che Guevara, devrimin en yetişkin ve Castro'dan sonra en sağlam kafalarından biriydi. Onu gördüm. Biz konuklarına karşı gösterdiği yakınlık ve iyiliğin o güne özgü olduğunu düşünmek delilik olurdu. Değişken niteliklerine rağmen bu duygularında şüphesiz içtendi. Fakat 1958'de Olteski ile karşılaştığı zaman hiçbir şey ne açlık ne de o her zaman en kötü olasılığı düşünüp kendini ona göre hazırlayan ihtiyatlı cesaret onu ödün vermeye zorlayamazdı. Yaşça daha genç, daha o günden artık efsaneleşmiş bir savaşçı olan Che Guevara karşısında saygılı fakat yine her zamanki gibi inatçı Olteski, çıkar veya fikir ayrılıklarından değil, şehirlerdeki terörü yakından tanıdığından, o anki durumundan ve bir insan olarak kendi iç yapısından dolayı Che Guevara'ya karşıydı. İnsan kentlerde dikkatli, sabırlı ve ihtiyatlı olmayı öğrenir. Sonuna kadar gitmekten çekinmiyordu ama bu gidiş yavaş ve aşamalı olmalıydı. Kısacası karakterini meydana getiren alışkanlıklarından ötürü devrimle aynı amaçları paylaştığı halde bir devrimciden çok bir reformcuydu. Gece bastırınca toprak reformu konusu ele alındı. Olteski toprakların köylüler arasında bölüşülmesini istiyordu. Fakat ihtiyatlılığı tedricen yapıldıkları takdirde reformların daha sağlam olacağına inanan burjuva aklı, devrimin bütün durakları aşarak sonu bilinmez yollara çıkacağına ilişkin korkusu, milli çıkarlara olan derin bağlılığı ve belki de bütün ülkelerde şehirlinin cahil köy halkına karşı duyduğu hafif küçümsemenin çok eski kalıntıları, bütün bunlar onu daha beklemek gerektiğini önermeye yöneltti. Toprağın dağıtılması zaferden hemen sonra yapılabilirdi. Herkes kendi payına düşeni almalı fakat toprağı işleyenlere sadece toprağın intifa hakkı verilmeliydi. Ancak 2 yılın sonunda daha önceden belirlenmiş bir üretim seviyesinin genel olarak geçmiş yılların ortalama üretim seviyesinin üstünde bir üretim sağladığı takdirde mülkiyet hakkının köylüye tanınmasını savundu. Che Guevara son derece sinirlendi. Eğer toprak köylülerin ise onlara verilmeliydi. Derhal ve hiçbir şart aranmaksızın. Çiftçilikten hiçbir şey anlamayan küçük burjuvazi hangi halkla çiftçilere karşı bir küçümseyici tedbirlerin alınmasını isteyebilirdi? Şehirliler okuma yazma bildikleri için mi? En derin kültür bile gerçekten devrimci bir bilincin ışığında ölü kitap sayfalarına bir takım sözcükler haline dönüşür. Köylüler tam bir güvene layıktır. Onlar bir devrim yapmaktadır, bunu da bilmektedirler. Şu halde üretim düşmeyecektir. Sabah olduğunda 2 adam hala tartışmaktaydılar. Tartışma o kadar hararetliydi ki farkında olmaksızın her biri karşısındakine her şeye rağmen kardeş kalacaklarını ispatlamıştı. Her konuda anlaşmazlığa düşen bu iki aydın, derin bir şekilde benzeştiklerini, fikirlere ve tartışmaya olan ortak ilgilerini ortaya koydular. Bu son derece önemli, amansız tartışma her birinin diğeri hakkında yaptığı bir sınamaydı. İsyancı ve mukavemet hareketi savaşçısı sınamalarını sonuna kadar götürdüler. Birbirlerine bakarken her ikisi de şöyle düşünüyorlardı: bu yabani hayvanla uyuşmayı öğrenmek daha iyi olacak. Bütün bunlar bir yana, bu iki eylem adamı bu uykusuz geceyi aydınca, yani boşu boşuna harcamışlardı. Hiçbiri meseleyi çözümleyemedi. Sorun 1959 yazında reform ilan edildiği zaman tam olarak çözümlendi ve göreceğimiz gibi her ikisinin de haklı olduğunu gösterdi. 1958'de ise tartışma malzeme yüklü kamyonların gelişiyle kesildi. Che Guevara'nın neşesi yerine geldi, adamları açlıklarını giderdiler. Oltiski gözünde yükseldi. Zaten tartışma sırasında isyancı mukavemet hareketi savaşçısını takdir etmek için birçok neden bulmuştu. Diğeri farklı görüşlerini korurken her şeyden çok karşısındakini anlamaya çalışmıştı. İsyancıların tezinin sarsılmazlığını kabul etmekle açık kafalılığını ve zekasını ortaya koymuştu. Bu Che Guevara'yı savaş yaratmıştı. Savaş kendi uzlaşma niteliğini ona vermişti. Devrim ona aceleciliğini, süratini kazandırmıştı. Gerçekte Oltiski'den yaşlı olduğu halde daha genç görünüyordu. Ona bakarak mukavemet hareketi savaşçısı yavaş ve sürekli ilerlemeye olan yatkınlığının belki de sonradan edinilmiş bir şey olduğunu keşfetti. Belki de eski kuşaktan kalma ön yargılarla engelleniyor, durduruluyordu. Genç adam kendi içinde beslediği o şehirli duyarlılığını eskimiş fikirlerle veya daha da kötüsü geciktirmelerle reformlardan kaçınmanın akıllıca bir yolu olarak görmeye başladı. Sonunda kazandı. Değişme yeteneğini radikalizmin hizmetine verdi. Talihi aracılık yapmış olması, iktidara gelmeden önce isyancıların liderleriyle doğrudan temas kurmuş olmasıydı. Onlara yeniden katılmak ve yanlarında yürümek için en temel ve aynı zamanda da en ender olan iki erdeme ihtiyacı vardı: zeka ve iyi niyet. M-26-7'de şüphesiz iyi niyet vardı, zekada. Esef edilecek olan her şeyden önce temasların azlığıydı. Batista'ya karşı birleşik devrim ayrı ayrı birbirlerini tanımadan gelişen parçalara bölünmüştü. Sakallılar güçlenip kentleri daha doğrudan tehdit eder hale gelince mukavemet hareketinin sağ kanadı daha da kararsızlaştı. Onlara göre bu sakallılar bir köylü ayaklanmasının başındaki ortakçılardı. Aynı şekilde aşırı solda da çekingenlikler vardı. Birçok genç bana başlangıçta Castro'yu gerici bir köylü sınıfına dayanarak sağcı bir diktatörlük hazırlamakta olan bir toprak ağası çocuğu olarak gördüklerini söylediler. Kısacası Castro ne istiyordu? Castro kimdi? Çocukluk arkadaşlarından biri 1958'in sonunda herkesle birlikte Muzaffer Kumandanın Havana'ya girişini beklerken en zor işlere sonsuz bir gururla atılan sinirli ve endişeli bir genç adamı hatırladı. Bir işin başarılmasının imkansız görülmesi kendini o işe atması için yeterliydi. Arkadaşı bu bir diktatörün hamuru değil mi diye düşündü. Geçen gün huzursuzluğundan söz ederken bana şöyle dedi: beni rahatlatan Küba'da en zor işin yıpranmadan ya da bir diktatör haline gelmeden kuvvet kullanmak oluşuydu. 7. ayrımın sonu, sayfa 89.